Budala, Dostoyevski.
Ayrım 16.
Ha, bu Kolpakov adındaki biriyle ilgili bir davaydı. Prensin temize çıkacağına hiç kuşku yoktu. Prens meraklanarak, "Öyle mi, iyi biliyor musunuz?" diye sordu. "Elbette," diye bağırdı general. Mahkeme bir karara varmadan sona erdi. Anlaşılmaz, giz dolu bir olaydı bu. Bütün iş bölük komutanı, yüzbaşı vekili Laryanov'un ölümüyle başlıyor. Yerine geçici bir zaman için prensi veriyorlar. Buraya kadar güzel. O sırada Er Kolpakov hırsızlık ediyor, arkadaşından kundura malzemesi çalıyor, satıp paralarını yiyor. Bu da güzel. Prens Kolpakov'u haşlıyor, sopayla korkutuyor. Hem de bunları başçavuşla ondaşının yanında yapıyor. Güzel, değil mi? Kolpakov kışlaya gidiyor, yatağına giriyor, bir çeyrek saat sonra da ruhunu teslim ediyor. Beklenilmeyen, inanılması güç bir olay. Neyse, Kolpakov'u gömüyorlar. Prens raporunu veriyor. Adamı da mevcut listesinden düşüyorlar. Buna da bir diyecek yok. Ama tam 6 ay sonra Tugay'ın denetiminde Er Kolpakov bir şey olmamış gibi aynı Tugay'ın aynı birliğinde Novozemlyanski piyade alayının 2. taburunun 3. bölüğünde ortaya çıkıvermez mi? Prens şaşkınlıkla "Yok canım daha neler?" diye bağırdı. Nina Aleksandrovna ona dönerek canı sıkkın bir halde "Böyle değildi, yanlışı var. Montmorency trompe," dedi. Dipnot, kocam yanılıyor. Ama canım, set trompez demesi kolay. Sen ol da çık bakalım işin içinden. Herkes şaştı. Herkesten önce benim on set trompe demem gerekirdi. Dipnot, yanılıyorlar. Ama yazık ki olayın içindeydim, komisyondaydım. Bütün yüzleştirmeler bu erin 6 ay önce her zamanki törenle trompet vuruşları arasında toprağa verilen Kolpakov'dan başkası olmadığını gösteriyordu. Olay gerçekten işine güç rastlanır, hatta hemen hemen olamayacak türden. Bunu ben de kabul ediyorum. Yalnız Varvara Ardalyonovna odaya girerek "Yemeniz hazır baba," diye haber verdi. Bu haber güzel doğrusu, iyice acıkmışım. Yine de bu olaya psikolojik bir yönden bakılabilir. Çorbanız soğuyacak, diye sabırsızlandı Varya. General, "Peki peki," diye mırıldanarak odadan çıktı. Koridordan hala "Yapılan bütün soruşturmalara karşın," diye söylendiği duyuluyordu. Nina Aleksandrovna prense, "Bizde kalacak olursanız Ardalyon Aleksandroviç'i birçok bakımdan hoş görmek zorunda kalacaksınız," dedi. "Gene de sizi öyle fazlaca rahatsız etmez. Yemeğini bile kendi başına yer. Her insanın kendine göre bir kusuru, bir özelliği oluyor. Bazılarında bu kusur ve özellikler parmakla gösterilenlerden daha da aşırı olabilir. Yalnız sizden kocam kira parası için başvuracak olursa parayı bana verdiğinizi söylemenizi rica edecektim. Ardalyon Aleksandroviç'e verdiğiniz para da hesabınıza geçer. Ama ben bunu herhangi bir karışıklığa yol açmaması için söylüyorum." "Ne var Varya?" Varya yeniden odaya girerek annesine sessizce Nastasya Filipovna'nın resmini uzatmıştı. Nina Aleksandrovna ürperdi. Önce korkuya benzer bir duygu, sonra bunu da bastıran bir acıyla portreyi bir süre seyretti. Ardından soran bakışlarını Varya'ya çevirdi. "Bugün hediye etmiş," dedi Varya. "Karar da bu akşammış." Nina Aleksandrovna hüzünlü, belli belirsiz bir sesle, "Bu akşam ha," diye tekrarladı. "Ne gelir elden. Artık ne bir kuşku kaldı ne de umut. Resim göndermesi her şeyi açıklıyor." Sonra şaşkınlıkla, "Ganya kendisi mi gösterdi bunu sana?" diye ekledi. "Bir aydır konuşmuyoruz biliyorsunuz. Bunları bana Bitistin anlattı. Portreyi de orada, masanın altında, yerde buldum." Nina Aleksandrovna prense dönerek, "Size bir şey soracaktım prens," dedi. "Zaten sizi bu yüzden çağırdım buraya. Oğlumu tanıyalı çok mu oldu? Yanılıyorsam o sizin daha bugün bir yerlerden geldiğinizi söylüyordu." Prens yarıdan çoğunu atlayarak kendisi hakkında bilgi verdi. Nina Aleksandrovna ile Varya dinledikten sonra, "Gavril Ardalyonich konusunda ağzınızı aramıyordum," dedi Nina Aleksandrovna. "Sakın yanlış anlamayın. Bana kendisinin söyleyemediği bir şeyi başkalarından duymayı hiç istemem. Zaten az önce siz odadan çıkınca Ganya sizin için her şeyi biliyor, çekinmeyin ondan," demişti. "Bunu da anlayamadım. Yani öğrenmek istediğim şey ne derece..." Tam o sırada Ganya ile Bitsin girdiler. Nina Aleksandrovna hemen sustu. Prens sandalyesinde kaldı, Varya bir kenara çekildi. Nastasya Filipovna'nın portresi Nina Aleksandrovna'nın önünde, el işi masasının üstünde tam orta yerde duruyordu. Ganya bunu görünce kaşlarını çattı. Resmi öfkeyle masadan alarak odanın öbür ucundaki çalışma masasına fırlattı. Nina Aleksandrovna birden, "Bugün mü Ganya?" diye sordu. "Ne bugünü?" diye irkildi Ganya ve birden prense saldırdı. "Ha, anladım, buraya da yetiştiniz. Bu sizde bir hastalık olmalı, kendinizi tutamıyor musunuz? Yaptığınızın farkında değil misiniz prens hazretleri?" "Suç bende Ganya," diye kesti Pitsin. "Başka kimse de değil." Ganya şaşırarak ona baktı. "Hem böylesi daha iyi," dedi Pitsin. "İş kendiliğinden çözülmüş oluyor." Masanın yanından geçerek cebinden kurşun kalemle yazılmış bir kağıt çıkardı, okumaya başladı. Ganya bir kavga kuşkusu içinde somurtarak oturuyordu. Prensten özür dilemek aklından bile geçmiyordu. Nina Aleksandrovna, "Her şey çözümlendiğine göre Ivan Petrovic haklı," dedi. "Boşuna surat asıp öfkelenme Ganya. Sana söylemeyi istemediğim şeyleri soracak değilim. Hem inan bana, artık her şeye razı oldum. Boşuna meraklanma, rica ederim." Bunları elindeki işi bırakmadan görünüşte sakin bir tavırla söyledi. Ganya şaşkınlık içindeydi ama sakınımlı davranarak susuyor, annesinin daha açık konuşmasını bekliyordu. Bu aile sahneleri bazen ona pek pahalıya mal olurdu. Nina Aleksandrovna Ganya'nın çekimser davrandığını fark etti. Acı acı gülümseyerek, "Hala kuşkulusun, inanmıyorsun bana," dedi. "Ama içini serin tut. Artık ne eskisi gibi gözyaşı dökeceğim ne de yalvaracağım. Yok artık bunlar. Senin mutluluğundan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ama bunu sen de biliyorsun. Kadere boyun eğdim. Birlikte olsak da, ayrılsak da kalbim hep seninle. Elbette ben yalnız kendim için konuşuyorum. Kardeşinden aynı şeyi isteyemezsin." Ganya alaycı, nefret dolu bir bakışla kız kardeşine dönerek, "Yine mi o?" dedi. "Size söz vermiştim anneciğim. Yine de yemin ederim ben sağ kaldıkça kimse size saygıda kusur etmeyecektir. Evimize giren kim olursa olsun bunu ondan isteyeceğim." Ganya sevince kapılmıştı. Uysal, sevecen denecek bir bakışla annesine bakıyordu. "Zaten kendim için korktuğum yok Ganya. Bunu sen de biliyorsun. Kendim için üzüldüğümü, meraklandığımı sanma. Bugün her şey kararlaştırılıyormuş. Nasıl? Her şey belli olacak mı?" "Evet, kesin kararını bu akşam kendi evinde bildirmeye söz verdi." "3 haftadır bu konuyu açmaya çekiniyordum. Böylesi daha iyiydi. Şimdi artık bir sonuca varıldığına göre şunu sormak isterim. Kendisini sevmediğini bildiği halde nasıl oluyor da sana söz veriyor, hatta resmini bile armağan ediyor? Yoksa onun gibi, feleğin çemberinden geçmiş bir kadın demek istiyorsunuz?" "Onu demek istemedim. Yoksa sen bu kadının gözlerini mi bağladın?" Bu soruda garip bir sinirlilik seziliyordu. Ganya biraz durdu, düşünür gibi oldu. Gizleyemediği bir alaycılıkla, "Yine duygularınıza kapıldınız anneciğim," dedi. "Zaten bizde her zaman böyle başlar. Yavaş yavaş kızışırız. Ne bir sorun var ne sitem edeceğim," demiştiniz. "Oysa başladınız bile. En iyisi hiç açmayalım bunları. Neyse. Siz hiç olmazsa iyi niyetle davranıyorsunuz. Sizi bırakıp gitmeyi aklımdan bile geçirmem. Ama böyle bir kız kardeşten kim olsa yaka silkerdi. Şu bakışı bile yeter. Neyse, yeter artık. Ben de sevinmiştim kendi kendime. Hem benim Nastasya Filipovna'yı aldattığımı nereden çıkarıyorsunuz? Varya'ya gelince ne isterse yapsın, keyfi bilir. Canıma tak dedi artık." Ganya konuştukça coşuyor, farkına varmadan odanın içinde aşağı yukarı gidip geliyordu. Bu konuşmalar bütün aile için kapanmamış bir yaranın kurcalanması gibi oluyordu. "Bu kadın buraya adım atar atmaz ben başımı alıp giderim," dedi Varya. "Sözümü tuttuğumu da göreceksiniz." "İnadından," diye bağırdı Ganya. "Kocaya da inadından varmıyorsun. Tepinip durma, vız gelir bana. Canın isterse çık git. Bıktım sizden artık." Prensin yerinden kalktığını görünce, "Ne o?" diye seslendi. "Sonunda bizi baş başa bırakmaya karar verdiniz mi? Hele şükür." Ganya'nın sesi öfkeyle titriyordu. İnsan kendini böyle bir öfkeye yavaş yavaş artan bir zevkle ve gitgide soğukkanlılığını kaybederek teslim eder, sonra da büsbütün çığırından çıkar. Prens yanıt vermek için kapıdan döndü ama saldıranın yüzündeki acıyı görünce sözlerinin bardağı taşıracak son damla olacağını anladı, dönüp çıktı. Az sonra salondan gelen seslerden onun çıkmasıyla konuşmanın daha gürültülü, daha açık bir hal aldığını fark etti. Prens koridora, oradan da odasına geçebilmek için konuk salonundan hole yürüdü. Sokak kapısının yanından geçerken dışarıdan birisinin zili çalmaya uğraştığını duydu. Zil bozulmuş olmalıydı. Sesi titrek, pek hafif çıkıyordu. Prens kapıyı açtı, şaşkınlıkla olduğu yerde kala kaldı. Karşısında Nastasya Filipovna duruyordu. Prens onu resminden tanımıştı. Nastasya Filipovna karşısında onu görünce gözleri öfkeyle parladı. Prensi omzuyla iterek çabucak hole girdi. Kürkünü üstünden atarken öfkeyle, "Zili değiştirmeye üşeniyorsan hiç olmazsa holde otur da kapıyı zamanında aç," dedi. "Bak şimdi de kürkümü düşürdün, ahmak." Kürk gerçekten yerdeydi. Nastasya Filipovna prensin kürkü almasını beklemeden ona doğru atıvermişti. Prens kürkü yakalamayı beceremedi. "Kovmalı seni. Hadi git, haber ver." Prens karşılık vermek istedi ama şaşkınlıktan sesi çıkmadı. Kürkü yerden kaldırarak salona yürüdü. "Aa, şimdi de kürkle gidiyor. Kürkü nereye götürüyorsun be adam? Kah kah kah. Deli misin nesin sen?" Prens geri döndü. Kadının karşısında dikildi kaldı. Nastasya Filipovna gülünce o da gülümsedi. Ama hala sesi çıkmamıştı. Kapıyı açtığı zaman birden bembeyaz kesilmişti. Şimdi yüzüne bir kırmızılık yayılıyordu. Nastasya Filipovna öfkeyle ayağını yere vurarak "Hay Allah'ın aptalı!" diye bağırdı. "Nereye gidiyorsun? Kime haber vereceksin?" Nastasya Filipovna'yı. Kadın hemen "Nereden tanıyorsun beni?" diye sordu. "Seni şimdiye kadar hiç görmemiştim. Hadi git haber ver. Kim bağırışıyor orada?" "Prens, kavga ediyorlar," dedi. Salona yürüdü. Salona oldukça önemli bir anda girdi. Nina Aleksandrovna her şeye boyun eğmek kararını unutmuşa benziyordu. O sırada Varya'yı savunuyordu. Kurşun kalemle yazılı kağıdı bir yana bırakan pistinde Varya'dan yanaydı. Pek alttan alıcı yaratılışta olmayan var ya da gürültüye pabuç bırakacağı benzemiyordu. Ancak ağabeye gittikçe kabalaşıyor, hareketleri dayanılmaz bir hal alıyordu. Var ya bu durumlarda susar, gözlerini ağabeyine dikerek sessizce ve alaycı bakışlarla onu süzerdi. Bu hareketinin Ganya'yı çileden çıkaracağını biliyordu. Tam böyle bir anda prens odaya girerek "Nastasya Filipovna" diye haber verdi. 9. Oda birden sessizleşti. Herkes bir şey anlamıyor ya da anlamak istemiyormuş gibi prense şaşkın şaşkın bakıyordu. Ganya korkudan dona kalmıştı. Nastasya Filipovna'nın hem de tam o anda çıka gelmesi garip, üzücü bir sürpriz olmuştu. Evlerine ilk olarak gelişi bile şaşırmalarına yetmişti. Gerçekten o zamana kadar Ganya'ya öyle kibirli davranmıştı ki ailesiyle tanışmak bile istememişti. Üstelik son zamanlarda sanki onların varlığından haberi yokmuş gibi sözlerini bile etmiyordu. Ganya onun kendisi için üzücü olan bu konuyu açmamasına memnun olduğu halde yine de içten içe buruluyordu. Ganya, Nastasya Filipovna'dan evini ziyaret yerine ailesi hakkında alaylar, aşağılayıcı sözler bekliyordu. Onun bu evlenme işinin evde nasıl karşılandığından, Ganya'nın ailesi hakkında neler düşündüğünden haberi olduğuna emindi. Şimdi resmini armağan ettikten sonra tam da yaş gününde, ayrıca gelecek hakkında karar verilecek bir günde bu ziyaret söz konusu kararın ne yolda olacağını gösteriyordu. Odadakilerin prensi şaşkınlıkla seyretmeleri uzun sürmedi. Nastasya Filipovna salonun kapısında göründü. Odaya prensi yine hafifçe iteleyerek girdi. Onu karşılamaya koşan Ganya'ya elini uzatırken neşeyle "Sonunda gelebildim," dedi. "Çıngırağı ne diye bağlıyorsunuz? Yüzünüz de pek asık. Hadi bizi tanıştırsanıza." İyice şaşkınlaşan Ganya onu önce Varya'ya tanıttı. İki kadın ellerini uzatmadan önce birbirlerini garip bakışlarla süzdüler. Nastasya Filipovna bir yandan da gülümsüyor, neşeli görünmeye çalışıyordu. Varya ise maskeye gerek duymuyor, ona dik dik asık suratla bakıyordu. Yüzünde incelikli davranmak adına olsun en ufak bir gülümseme yoktu. Ganya bayılacaktı neredeyse. Kardeşine ne yalvarabilir ne de buna vakit bulabilirdi. Birdenbire Varya'ya öyle tehdit dolu bir bakışla baktı ki genç kız ürktü. Ağabeyi için bu anın ne kadar önemli olduğunu anladı. Daha çok direnmemeye karar vermiş olmalıydı ki Nastasya Filipovna'ya hafiften gülümsedi. Aile içinde henüz birbirlerinden büsbütün kopmuş değillerdi. Şaşkınlığından ne yaptığını bilmeyen Ganya, annesini kız kardeşinden sonra tanıştırdığı halde oğlunun Nastasya Filipovna'nın yanına götürdüğü Nina Aleksandrovna durumu biraz olsun kurtardı. Tanışmaktan duyduğu şerefle söze başlayan Nina Aleksandrovna konuşmasını bitiremedi. Nastasya Filipovna pek dinlemeden köşede pencere yanındaki küçük kanepeye kendiliğinden gidip oturdu ve Ganya'ya dönerek ''Çalışma odanız nerede?'' diye sordu. ''Kiracılarınız da görünmüyor. Sizin kiracılarınız varmış.'' Ganya kıpkırmızı kesildi. Bir şeyler söyleyecek oldu ama Nastasya Filipovna ''Burada kiralanacak yer var mı ki?'' dedi. ''Bir çalışma odanız bile yok.''
Ayrım sonu.